Dergi.
...95.0 Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. 25 Nisan 2024 tarihli yayınımızdayız. Geçtiğimiz hafta sonu 43. İstanbul Film Festivali'nde gala gösterimi yapılan Bazen Hep Birlikte belgeselini konuşacağız. Bu akşam konuğumuz Didem Pekün. Hoş geldin Didem.
Hoş buldum İksan.
Çok güzel burada buluşmak seninle.
Bir mukavele.
Evet. Şimdi ufak bir iki not, editoryal notlarla devam edeyim. Berlin'de çalışmalarını bir yandan sürdürüyorsun, İstanbul'da faaliyetlerin devam ederken. Berlin Sanatsal Araştırmalar Forum'da çok güzel biyografik notlar var seninle ilgili. Normalde hani kısaca geçip işte sanatçı, film yapımcısı ve yönetmen diyecektim ama izninle oradan bir alıntı yapayım.
Lütfen.
Evet, Pekün teori ve pratiği bir araya getiren çalışmalarıyla tanınan bir sanatçı ve film yapımcısı ve de eğitimci. Araştırmalarına paralel olarak siyasi şiddet, yerinden edilme ve bunların kesişme noktalarını ele alan çeşitli filmler üretti bugüne kadar. Şu anda da bu hareketli görüntü çalışmalarıyla geleceği onarma ve topluluk oluşturma kavramları etrafında çalışıyor. Özgürleştiren ve özgürleşme üzerine düşünen işlerle ilgilendiği notunu tutuyorum. Çünkü birazdan ayrıntısıyla konuşacağımız Bazen Hep Birlikte filmi ve onun konusu diyelim, İçinde en çok izlediğimiz figür de özgürleşme pratiklerine çok iyi örnek bizim çağdaş sanat dünyamızda. Evet, Mihran Tomasyan hakkında bir belgesel demeye artık dilim varmıyor izledikten sonra, çok daha fazlası çünkü. Web sitesinde, festivalin web sitesinde şöyle tarif edilmiş Bazen Hep Birlikte: Çıplak Ayaklar Kumpanyası'nın kurucularından dansçı ve koreograf Mihran Tomasyan'ı takip ederek film, hem Tomasyan'ı hem İstanbul'u keşfeden performatif bir belgesel olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu tarifin bıraktığı yerden başlayalım. Senin akademik formasyonuna da şöyle yaslanarak en sondan bu performatif meselesinden başlamak istiyorum. Ne demek performatif belgesel? Biraz bunu konuşalım. Benim bundan ilk anladığım, performatif belgesel, bir performatif belgesel izleyeceksem bu iş hani konuşan kafalardan ibaret olmayacak diye anlıyorum her şeyden önce. Ama sen kendi akademik ve hani sanatsal yaklaşımına dayanarak biraz tarif edebilir misin, ne demek performatif belgesel?
Turnayı gözünden vurdun ilk sen.
Hay Allah, hep böyle zor sorularla
evet,
girmek.
Zor. Nerede doğdun falan yok mu?
Nerelisin?
Nerelisin?
Daha önceki işte işlerine de dayanarak, yani bir belgeselin performatif olması enformatikliğinden neyi götürür ya da ne katar enformasyona? Sen neden bunu tercih ettin bir belgeselci olarak? Yani doğrudan bir tabir olarak aslında film sonrası şeyde de, soru cevap bölümünde de en baştan itibaren bir performans, dans belgeseli çekmek istediğini söylemiştin. Biraz onu da şey yapacağım ama yani performatif olmayan belgesel var mıdır o zaman, öyle sorayım.
Yani şöyle girelim istersen. Ben ilk belgesel okumaya başladığımda bizim Tony diye bir profesör vardı. Demiş ki, kim biliyor ki belgeselin ne olduğunu? Yani belgeselin, hakikaten bence bir yandan da en doğru tanımı da belgeselin tanımsız oluşu ve gerçekten muazzam bir havuz. Evet. Velhasıl kategorize etmeyi çok seven bir insan topluluğu ya da insanlar çok kategorize etmeyi seven bir varlık oldukları için.
Öyle, evet.
Belgeselde de bu tarz ayrımlar yapılıyor ve aslında literatürde kreatif belgesel olarak geçen şey, yani bu enformatiften farklı olarak üzerine hakikaten yönetmenin kreativitesinin tretmanını geçtiği diyeyim, gerçeklik üzerine tretmanını yansıttığı ve orada mevzu bahis konular her ne ise onları bir şekilde yorumlamak sürecine girdiği diyeyim. Bizim filmde ise bunu dans ile yaptık.
Evet.
Dolayısıyla ben yaratıcı belgesel değil de performatif belgesel olarak yazmış bulundum. Aslında hani belgesel literatürüne dayanarak değil de bu filme Nevi Şahsına Münhasır da bir film. Her film öyledir gerçi de. Buna istinaden, dansa istinaden yazdım bunu.
Evet. Aslında şimdi yazma sürecine dair de konuşulan bir dans belgeseli üretme fikriyle yola çıktığını biliyorum. Bu Onun için de aslında bir koreograf arıyorsun ve hı hı. Mihran'la karşılaşıyorsun, Mihran Tomasyan'la. Şimdi Mihran'la karşılaşmadan önce nasıl bir fikir hı. vardı hakkında, bir onu merak ediyorum. Çünkü dans belgeseli çok da heyecan verici. Bu arada evet, bir dans belgeseli izledik ve hakikaten tüyleri diken diken eden muazzam koreografiler var filmin içinde. Onu da söylemek lazım. Geliriz o konuya.
Teşekkürler. Evet,
tamam, kalkış noktasında dans belgeseli nasıl bir şeydi kafanda? Sonra Mihran konuya dahil olunca nasıl sapmalar oldu?
Mihran alabora etti.
Tahmin ediyorum.
Fikri. Yani aslında fikir şuydu. Ben İstanbul'a dair bir şey yapmak çok istiyordum ilk sen. Demin sen de dışarıda da konuştuğumuz gibi ben daha evvel yaptığım filmlerimde Bosna'yla ilgili filmler yaptım. Ondan evvel bir tane daha Bosna'yla ilgili film yaptım. Ondan evvel İstanbul'umsu, İstanbul'u da arka planda gördüğüm Tülay German.
Evet.
Ama o da tarihseldi. Ama benim İstanbul'da bir alıp veremediğim var. ve bunu bir şekilde film yapım hayatımın şu raddesinde bence zamanı geldi diye hissettiğim bir andaydım. Bunu da bulunduğumuz konjonktür, benim için konjonktür çok önemli. Yani nasıl bir kontekste iş üretiyoruz, ne şartlar içerisinde, ne tür imkanlar ve imkansızlıkları içerisinde. dolayısıyla İstanbul'u anlatmak için dans bana iyi bir aracı gibi geldi. Yani söyleyemediklerimizi söylemek, birebir şu oldu bu oldu gibi didaktik bir bilgi vermek değil de burada şu anda yaşamak nasıl bir şey?
Evet.
Bunu da söz değil de daha ziyade izleyerek performansta iki sözcüğün arasındaki boşlukta buluruz diye düşünüyordum. Şimdi bu iki element vardı. İşte bir gün sosyal medyaya yazdım, ben İstanbul'lu bir koreograf arıyorum işte falan. Mihran Tomasyan. Mihran'la ben tanıştık. Mihran'la oturduk. İşte dedik ki ya işte performans çekelim. Okey, bir buluştuk, ikinci buluştuk, üçüncü buluştuk. İşte neler yapabiliriz konuştuk falan. Sonra araya iki yıl girdi diyeyim. Hani şu oldu bu oldu bir şekilde askıya alındı. Ondan sonra ben Mihran'ı tanıdıkça... o dans sekanslarını çektik biz.
İlk çektiğiniz bölümler onlar mıydı?
Evet, aa, evet. Güzel. İlk onları çektik. Geçen sene seçimden yani 3 gün evvel. Ondan sonra heyecan durukta.
Evet.
Ondan sonra fakat ben bu arada Mihran'ı tanır oldum. Ve hakikaten tırnak içinde söylüyorum bunu. Keşfettiğim insanın ne kadar kıymetli olduğunu çok etkilendim. Ve en etkilendiğim kısmı ise Mihran'ın dünyaya bakışı ve sevme kapasitesi her şeye rağmen.
Evet.
Ve benim aradığım bu şeye yaşadığımız dünyada nasıl yaşamaya devam ederiz'e soruma cevaplardan biri bu olabilir diye düşündüm. Bir şeyler öğrenebilirim ben bu insanın varoluş biçiminden diye takıldım Mihran'ın peşine. Böyle.
Evet, ve Mihran da gerçek bir toplayıcı olduğu için çok sağlam bir arşivi var, ama toplayıcılığı arşivden de ibaret değil, onu da belirtmek lazım. Zaten Tomasyan ailesinin böyle bir özelliği vardır sevgili Tomo da aynı şekilde. Müthiş bir biriktirici ve toplayıcıdır. Şöyle söyleyeyim, yani mazur gör, çok şanslısın Mihran gibi birinin peşine düştüğün için, çünkü muazzam bir malzeme ve arşiv var. Hatta Mihran bunu söylemişti. Didem benim depoyu gördüğü zaman aslında fikrini değiştirdi diye. Biraz anlatsana o ilk karşılaşma ve boyutların açılması zamanını.
O çok komikti. Şimdi Mihran, bu arada yapımcım Anna Maria Aslanoğlu, İstos Film. Anna Maria... Yani böyle çok güzel tesadüflerimiz oldu. Anna Maria ile Mihran bale arkadaşı çocukluktan çıktı falan. Böyle bir araya gelişik oldu. Şimdi biz Mihran hadi girişelim mi? Girişelim. Hadi yaparız falan. Birbirimizi gazlayarak işe girişirken. Anna Maria ile bir gün işte Çak'a gittik. Çekim mekanı. Mihran dedi ki siz benim depomu gördünüz mü dedi. Ben depo ne deposu bekliyorsun falan. Bir depoya giriyorsun. Yok yok.
Evet.
Yok yok. Ve onları tasdiflemiş. Lamba, ütü masası, kek kalıbı. 100 tane bir ansiklopedinin tek aynısının 100 kopyası falan. Bunları topluyorlar. Mihran diyor, ne oluyor burada, nedir? Oradan tabii Pandora'nın kutusu açıldı, bu toplayıcılık Ermeni kimliğine olan bunun bağlantısı, toplayıp tekrardan bir şey kurmak,
evet,
güdüsü. Dediğin gibi Tom abi ve Palin teyzeden ona geçen ve daha evet, geniş aileden ona geçen bu şey. Ben de kendimi acayip şanslı sayıyorum kesinlikle. Çünkü Mihran soru cevapta da dediği gibi gerçekten teslim oldu.
Evet.
Ya da teslim etti.
Evet.
Ben de bunu çok ciddiye aldım, bu sorumluluğu.
Tabii ki.
Oradan bambaşka bir İstanbul hikayesi çıktı. Yani benim aradığımın da ötesinde, dediğim üzere yani İstanbul'da hala nasıl yaşanır gibi sorular varken, üzerine bir de İstanbul'da erkek bir dansçı ve Ermeni geçmişiyle nasıl yaşıyor bu insan ve nasıl böyle kalıyor?
Evet.
Gibi bir yerden.
Evet, bir de tabii yani Mihran deyince az evvel yani söyleşinin başında da andık. Bir kumpanyada birlikte geliyor bunun içinde. Ben filmde ki Çıplak Ayaklar kumpanyası, yani o ailenin İstanbul'da olma halimize ya da nasıl İstanbul'da olunabilir ki sorusuna da bir tür cevap olduğunu düşünüyorum, metafor olduğunu düşünüyorum. Birkaç sefer söyleniyor zaten. İşte 20 yıldır bir arada durmayı başaran bir aile diye. Nasıl oldu Çıplak Ayaklar kumpanyasıyla çalışmak? Sen bu şeye de katılır mısın? Mesela bir aile ya da hani bir cemiyet metaforu olarak Çıplak Ayaklar kumpanyasını gördün mü filme yerleştirirken?
Aslında şöyle söyleyeyim. Birebir Çıplak Ayaklar Dans Kumpanyası'nın temsilinden ziyade Mihran Tomasyan'ın Mihran Tomasyan ile, hatta Mihran Tomasyan'ın
Evet.
belgeseli diye, aslında bu bir biyografi filmi değil de, Mihran ve İstanbul bölüşüyorlar.
Bölüşüyorlar.
Ana
evet,
karakteri filmde. Dolayısıyla Mihran vesilesiyle Çıplak Ayaklar'la beraber bir bölümümüz var. Ama Mihran'ın geniş paletinde o kadar daha çok şey de var ki.
Doğru.
Öte yandan dolayısıyla Çıplak Ayaklar bunun bir bölümü.
Bölümü.
Aslında Mihran Çak her şey, her şeyle beraber düşünüyorum diyor ama Mihran'ın zihninde gerçekten filmde de tanık olduğumuz başka elementler, bir sürü başka element var.
Evet.
Ama Çıplak Ayak, bir de şunu da söylemek istedim ilk sen. Çıplak Ayaklar dansçıların ötesinde Çak Stüdyo gerçekten bir sürü kültürcü, kültür sanat çalışanını buluşturmuş, yer açmış, hala buluşturmakta. O avluda oturmanın keyfi.
Evet, tabii ki.
O süre gelen bir şey ve filmde bol bol yeri olan bir şey.
Evet, özellikle şu geliyor da aklıma. İşte Mihran mesela şeyi anlatıyor. Paris günleri, yanılmıyorsam Fransa günlerinden sonra buraya geldiğinde, hani İstanbul'da bir dansçı olmanın, az evvel de senin söylediğin gibi, zorlukları, bütün bu kaos ve hengamenin içerisinde bir biçimde olman gereken yerde kendini bulup hazır hissedip sonra performansa geçmenin zorluklarından bahsettiği bir bölümde, belgeselde şey diyor zaten, herkes İstanbul'un dört bir yanından geliyor ve tabii ki haliyle ilk karşılaşma anında birbirine nasılsın sormak, nasılsın sorusunu sorma ihtiyacı doğuyor. Çünkü herkesin bir derdi var ve bu dertleri dinlememiz lazım diye. Şimdi evet, bu manada bir dans kumpanyasından çok öteye geçiyor Çıplak Ayaklar kumpanyası. Biraz da onu düşünerek aslında sormak istemiştim. Çak'tan çok daha fazlası yani orada.
Kesinlikle, kesinlikle. Çak işte zaten bilindiği üzere Büyük Ev Abluka'nın da,
evet,
Gevendi'nin de, bir sürü kültürel hepimizin çok kıymetli bulduğu, koruduğu, sevdiği formasyon, kültürel formasyonlarının da evi, doğduğu ev olmuş.
Evet.
Dolayısıyla filmde şöyle bir şey diyor Mihran, ben çok kıymetli buluyorum. Biz yan yana gelmeyi çok önemli buluyoruz. Çünkü burada bir alt kültür gerçekleşiyor. Ve bu alt kültür şu an olan bitenle değil, olabilecek olanla,
evet,
ilgili. Hani bu, evet, umursamadığımız anlamına gelmiyor olan biteni.
Evet.
Ama hani o düş ülkeden bahsediyor zaten.
Evet.
İlhan Berk'in şiirinden. Hani o, orada bir düş ülke tahayyülü var süre gelen. 20 yıldır.
Ve o düş ülke için çalışan, bir araya gelip bir şeyler yapan insanlardan,
evet,
bahsediyoruz.
Evet.
Evet, bu manada dans galiba söyleşinin en başında söylediğin, hani bir dans belgeseli niye çekmeye kalkar insan diye. Biraz daha yeni bir ifade alanı bulmak, yeni ifade alanakları, olanakları bulmak için aslında başvurulabilecek bir yöntem. Bunu da zaten filmin o müthiş dans sahnelerinde de izleyici hissedecek. Bu arada bu söyleşinin kaydedildiği tarihten bir gün sonra ayın 26'sında 26 Nisan'da ikinci gösterimi var filmin. Bizi canlı yayında dinleyenlere bunu da duyurmuş oldum. Henüz kaçırmadınız yani.
Evet, yarın akşam Sinematek Moda Sinematek'te 21.30'da.
Evet, bizi podcast'ten dinleyenler de artık filmi sosyal medyadan takip edecekler. Evet. Otherwise in İstanbul, evet, hesabından. Peki dans sahnelerinin çekimini biraz konuşmak istiyorum. Hakikaten çok etkileyici. Yani şöyle de etkileyici. Bu biraz tabii ki kendimize yönelik galiba şey de oryantalizmi de barındırıyor bu soru içinde ama.
Oto-oryantalizmi.
Ya gerçekten İstanbul'un içinde olduğu İstanbul, bir İstanbul belgeselinde böyle sahneler izlemek. Yani sanki böyle ilk akla gelen klişe örnek. Pina mı izliyorum ben, ne izliyorum gibi böyle bir acayip sarsıcıydı hakikaten. Çünkü dediğin gibi Çıplak Ayaklar çok bu sahnenin içinde, kültür sahnesinin içerisinde damarı tutan bir yer. Onun hem parçası hissediyorsunuz hem de muazzam bir gösteri izliyorsunuz. Bir yandan ellerinize sağlık. Bir iki anekdot paylaşırsın belki sahne arkası. Koreografi çünkü çok zor açılara girdiğinizi de görüyorum. Seçim öncesinin heyecanı da ayrıca vardır ama nasıl oldu bu koreografi kayıtları?
Vallahi çılgındı.
Tahmin ediyorum.
Çok zevkli ve çok özel bir çekimdi. Çok seve seve anlatayım. İşte bizim Mihran'ın kozmik çarpışmamız Didem'le dediğin şey hakikaten kozmik bir çarpışmaydı. 3 günlük bir dans şeyi çekelim. 3 günlük bir set kuralım. Ve ha, şöyle bir şey de var. Şimdi Mihran çok uzun zamandır Çak'ın stüdyosunun yöneticiliğini de yapıyordu. Hı. Efendim işte elektriği, suyu, interneti bilmem her nasıl şeyi, falan evet, her şeyiyle her yere yetişen bir arkadaşımız. Bunun devre teslimi vardı. Şimdi Çak'tan başka arkadaşlarla dönemsel rotasyonlar yapıyorlar ama Mihran için bir dönem sonuydu.
Evet.
Mihran'la da biz konuştuk ya nasıl bir şey olsun falan diye. Mihran dedi ki ya ben 20 yıldır buraya bir şey yapıyorum. Buranın her odasında anım var. Her odasını kullandığımız bir şey yapsa. Olur. Dedik. Ve işte Mihran kastını yaptı. Dansçı arkadaşlarımızı Ekin, Beste, Nazlı Tecivel, Nazlı Durak, Ufuk Fakoğlu, Leyla Postalcıoğlu. Buradan onlara da selam olsun.
Evet,
evet, müthiş dansçı arkadaşlarımız. Okey, bu taşlar yerine kondu. Ondan sonra Mihran'la ben konuştuk müziği ne yapacağız diye. Nasıl bir müzikal ortam? Mihran dedi ki yani dansta canlı müzik çok önemlidir dedi. Benim Berke diye bir arkadaşım var dedi. Berke Can Özcan. Ona da buradan selam olsun. Ben evet, dedim ki benim de Elena diye bir arkadaşım var Berlin'den. O da kornocu. Herkesi davet ettik. Daha ama yani her şey şey bu söylediğim kadar. Hani nasıl bir dans olacak? Koreografi ne olacak? Vesaire. Yani Mihran Doğaççı.
Evet.
Elena Doğaççı, Berke Doğaççı. Ben bunu nasıl çekeceğim?
Çok güzel.
Burada şey büyük risklerle şimdi bu doğaç alanını yavaş yavaş yavaş daraltmaya başladık çekimden evvel. İşte yatak odasını kavramış olsun, şu hareketler olsun. İşte biz müzisyenleri söylüyoruz bu kavramları. Sonra müzisyenler tanıştılar mekanda. Ve o 3 gün o odadan o odaya Mihran ve dansçılar ve iki görüntü yönetmenimiz benim hep çalıştığım Petros Nusias ve Barış Ergen ile bu süreci çektik ama beraber hemhal olduk bunu demek istiyorum. Evet, yani evet, yazılı bir şey giriyoruz şimdi bunu çekiyoruz değil de hakikaten o arkadaşlar şey, biz İstanbul'da yaşamanın performansını arıyoruz. Burada iki tane şey var, anahtar kelime, bir tanesi fay hattı. Her manasıyla İstanbul'da yaşamak, fiziksel, siyasi, ekolojik yani kırılgan yaşamlarımız. Diğeri de rağmen. Bu iki anahtar kelimeyle yola çıktık. Birinci günde böyle kaos bir şekilde ama gene de bir şeyle oturdu. Üçüncü günde hakikaten müzisyen arkadaşlarımız müthiş kompozisyonlar çıkardılar. Dansçılarımız Mihran'ın liderliğiyle koreografisiyle diyeyim, lider kelimesini kesin sevmez o
için. Dinliyordur şimdi.
Dinleyecek, evet.
Ve üçüncü gün?
Üçüncü gün bayağı taşlar yerine oturmuştu. Müzik kompozisyonu önden yapılmış gibiydi. Ve müthiş bir şey vardı. Yani her filmci bunu herhalde kendi çekimi adına söylüyordur, doğru, ama ben de söyleyeceğim. Müthiş bir sevgi ortamı vardı.
Evet.
Gerçekten, evet, sürekli aylarca bunu konuştuk. Ay nasıl güzeldi beraber bir şeyler yaratmak. Rüya gibiydi, düş ülke gibiydi, bilmem ne. O süreçtir yani. Filme örülü dans sekansları o süreçtir.
Evet, zaten ilk onu ürettiğinizi düşünürsen sonrası da belki daha kolay oldu. O, çünkü interaksiyon ortaya çıktıktan sonra.
Evet.
Çok net olmasa da en azından az çok artık neyi gösterebileceğinizi de biliyorsunuzdur belki.
Evet.
Diye tahmin ediyorum. Evet. Şimdi Eytan'ın da ismini analım tabii ki. Abi. Ben tam sevgi demişken şunu, filmin akışına dair bir şey söylemek istiyorum. Yani evet, Mihran aracılığıyla, Mihran Tomasyan figürü aracılığıyla, yani İstanbul'un ve Türkiye'nin 100 yıllık, 150 yıllık tarihine dair çok şey söylüyor. 19 Ocak 2007'ye dair de çok şey söylüyor. Film aynı anda açıkça yapıyor bunu, hiç de çekinmeden onu da belirtmek lazım. Fakat tüm bunlar benim de gözlemlediğim salonda, hani izleyici çok kuvvetle geçti. Geçmiş olsa da filmin çıkışında, bunu daha sonra birkaç kişiyle daha konuştuğum için rahatlıkla söyleyeceğim, öznel deneyimim değil. Bir şekilde arınmış olarak çıktığını hissediyor insan. Bir ferahlamayla, daha doğrusu, çıktığını söylüyor. Bunu yani kurguda muhtemelen tabii ki muazzam yetenek göstererek çıkmıştır bu, ama biliyor muydun baştan böyle bir İstanbul'a dair anlatacağın hikayenin böyle bir arınma duygusuna varmasını istemiş miydin? Yoksa malzeme mi bunu getirdi sana, onu merak ediyorum.
Kesinlikle istemiştim. Evet, hatta bence Mihran'ın peşine takılmam diyeyim tırnak içinde. Çiğdem Öztürk sunarken çok güzel söyledi. Hatta fareli köyün kavalcısına benzetti ikimizi de. Mihran bir kavalcı, sen bir kavalcı. Sokaka dökülmüşsünüz dedi. Bu olumlamayı çok istedim ilk sen. Yani o kadar çok istedim ki filmin edit kurgusunu da Eytan'la beraber düşünürken bir tünelden çıkalım istedik. Yani çünkü hayata, yaşananlara, dünyaya vesaire bakıp umutsuzluğa kapılıp o sarmal içerisinde gitmek, evet, çok mümkün.
Çok mümkün tabii ki.
Ve bunu yaptık senelerce.
Evet.
ama şu soru benim çok kafamı kurcalıyor bir senedir, 1,5 senedir. Başka ne yapabiliriz? Yani evet, oraya bakmak dışında, hani o belki de o fantastik cümleyi koymuşum ya bir, ama geleceği tamir etmek.
Evet.
fantastik bir cümle ama düşündürdüğü şeyi sevdim ben onun. Bu filmin sonunun da düşündürdüğü şey o. Postkapitalist bir dünyanın hayali var orada.
Evet.
Bunları bir minik hayal var orada.
Evet. Filmin finali zaten oldukça kuvvetli. Ben tabii ki şimdi spoiler da vermek istemiyorum ama yani oradaki ateş, bu arınma duygusu, hem postkapitalist dünya, hem dansın en arkaik hali, hem Mihran'ın bir şeyleri başlatma gücü, aslında hepimizin bir şeyleri başlatma gücü ve bir kapıdan çıkış yani. Muazzam bir sahne hakikaten.
Teşekkürler.
Şeyi de şu şekilde ekstradan başarmış oluyor. Hiçbir şey söylemekten çekinmeden, ağır konulara temas etmekten de çekinmeden yine bir iyi duygu bırakması filmin. Hakikaten şu anda da düşünürken tekrar böyle beni heyecanlandırıyor ve tüylerim diken diken ediyor hakikaten. Teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum.
Konuşacak o kadar çok şey var ki filmle ilgili, ama zaten film bunu anlatıyor. O yüzden ben buna kalkışmayacağım. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? İstos filmi andık zaten. Onlarla olan işbirliğinin de çok kıymetli olduğunu, sizin ilişkinizden de izleyebildim film gösterimi sırasında. Onlar da müthiş bir emek koymuşlar. Nasıl kapatmak istersin, sana bakayım son sözleri, son teşekkürler, anmak istediğin, unuttuğumuz isimler var mı bilmiyorum.
Son söz. Ağırlığı. izlemeyen arkadaşlarımızı yarın akşam Moda Sinemate'ye bekliyoruz. Sana çok teşekkür ediyorum.
Ne demek?
Müthiş gözlemlerin ve yorumların için ve soruların için. İlk röportajımızı da Açık Radyo'da açmaktan aşırı mutluyum. Çok teşekkürler.
Ne güzel, ne güzel ki buradasın. Evet, Sinematek sonrası gösterimleri de biz izlemeye çalışacağız. Dediğim gibi filmin Bazen Hep Birlikte belgeselinin Otherwise in İstanbul İngilizcesi sosyal medya hesapları da gayet aktif kalmayı da sürdürecektir. Bizi takip edin Didem. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.